Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emma ba'd fe inne estaqal hadîsi kitâbullah ve hayrul hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrul umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Kardeşler, Allah izin verirse bid'at ve bid'ati tanıma ilmi konu derslerimize başlayacağız bugün. Daha önce çeşitli vesilelerle bid'atin tanımını ve bunun çirkinliklerini işlemiştik, anlatmıştık. Bid'at, bildiğiniz gibi dinde aslı olmadığı halde dinde mevcut olan ibadetlere veya Allah'a yakınlaştırıcı amellere benzeterek bir yenilik çıkarmak, dini içerikli bir yenilik çıkarmaktır. Bid'at dediğimiz zaman bu Allah'a yakınlaşmak adına yapılan ameller olduğu için sahibi bundan dolayı günah işlediğini düşünmez. Hatta küfre saptığını, sapıklığa düştüğünü asla düşünmez. Bunun kendisini Allah'a yakınlaştırıcı bir itikat olduğunu, Allah'a yakınlaştırıcı bir amel olduğunu zannederek bu amelleri yapar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu konuda her kim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa o reddolunur buyuruyor. Yani herhangi bir konuda Allah'a yakınlaştırıcı bir amelde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın emri yoksa o ne kadar dini gözükürse gözüksün, ona aldanmamak lazım. O Allah katında reddedilmiş bir ameldir. Bundan uzak durmak gerekir. Böyle bir amelle Allah'a yakınlık sağlanılmaz. Ancak Allah Azze ve Celle'den uzaklık artar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde Allah her bidat sahibinden tevbeyi engellemiştir. Onu tevbeden mahrum etmiştir buyuruyor. Yani bu bidat sahibi olan kimse yaptığını iyi bir şey zannederek yaptığından veya inandığı itikada, inandığı akideye doğrudur diyerek inandığından, doğrudur zannettiğinden bundan asla tevbe etmez. Bunları Allah Azze ve Celle Kehf suresinin 103-104. Ayetinde şöyle niteliyor. Onların vasfını yaptıkları ameller bakımından, yani ameller işledikleri halde en çok hüsrana uğrayan, en çok pişman olacak kimseleri size haber vereyim mi? Dikkat edin, onlar yaptıkları şeylerde iyi bir şey yapıyoruz zannederek amel edenlerdir diyor. Yani yaptıklarını iyi bir şey zannederek yapmaları. Burada zan, Allah'a yakınlaştırıcı hususlarda zan, kişiyi haktan uzaklaştırıyor. Mesela insanlara hiçbir zannedersiniz. Bu övülmüştür. Ondan bir kötülük görmedikçe, açıkça bir kötülük görmedikçe insanlara hüsnü zannedersiniz. Bu övülmüştür. Ama dini ibadetlerde, amellerde burada zanla amel edemiyorsun. Bilakis bir bilinç üzere amel etmemizi emrediyor Allah Azze ve Celle. Mesela Enfal Suresi 42. ayetinde yaşayan delil üzere yaşasın, amel eden, yani delil üzerine amel etsin demektir burada yaşayan. Helak olan da delil üzere helak olsun. Yani küfreden de delil üzere küfresin. Allah Azze ve Celle böyle meydan okuyor ki, yani küfreden hiçbir kimse delil üzere küfredemez. Aynı şekilde sapıklık ehli de delil üzere sapamaz. Ama zan üzere sapabilir. Küfreden zan üzere, şüphe üzere, şek üzere küfreder. Bidat üzere amel eden de esasında bir çeşit çelişki, şek içerisindedir. Çünkü yaptığı ameli Allah meşru kılmadığı halde ona yakınlaşmak için yapıyor. Allah Azze ve Celle kullarına, kendisine ibadet etmelerini emrettiği gibi ne şekilde ibadet edeceklerini, kendisine iman etmelerini emrettiği gibi Allah'a ne şekilde iman edeceklerini de öğretmiştir. Yani biz burada duygusal bir şekilde hareket edip de ya sonuçta işte bu insanlar Allah'a iman ediyor, inkar etmiyor ki diyemiyoruz. Allah Azze ve Celle Allah'ı inkar etmediği halde bir takım insanları kafir olarak bilmemizi bize vacip kılıyor. Hristiyanlar gibi, Yahudiler gibi veya kitapsız kafirler gibi, Mecusiler gibi. Bunlar, bu ehli kitap dediğimiz insanlar Allah'a iman eden kimseler. Mecusiler de öyle. Fakat bunlar Allah'a ortak koşan kimseler. Yani imanları kendilerine bir fayda sağlamayan kimseler. Müşrikleri vasfederken Allah Azze ve Celle onların çoğu Allah'a ortak koşmadan iman etmezler buyuruyor. Yani onların iman etmiş olmalarına bakarak şirklerini sakın ha görmezden gelmeyin. Bu genel çerçeve içerisinde yani insanlık çerçevesi içerisinde iman edenler, iman edenler içerisinde şirk koşmadan iman edenler azınlıktır. Şirk koşmadan iman edenler azınlıktır. Şirk koşmadan iman edenler İslam ehli yani. İslam ehline gelince kendisini İslam'a nispet edenler içerisinde de bakın bid'at gibi bir tehlike var. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın her zaman Hutbetül Hacı'da okuduğumuz gibi Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu aynı bir Kur'an suresi öğretir gibi öğretirmiş. Her sohbetin başında bu Hutbetül Hacı'yı okurmuş. Biz o yüzden okuyoruz bunu. Fakat manalarına bir dikkat edelim. Muhakkak ki yolların en doğrusu, sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabı, Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'dir. Yolların en doğrusu, hidayetlerin en doğrusu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan yenilik bid'attir. Her bid'at sapıklıktır. Ve her sapıklık da ateştedir diyoruz. Her kim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde olmadığı halde hidayet edici bir yoldur diyerek bir şeyi yenilik ortaya koyuyorsa bilmelidir ki bu bir sapıklıktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en az haftada bir cuma hutbesinde okunan bu kelamda bakın bunu söylüyor. Yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. Ve her çıkarılan yenilik sapıklıktır. Biz buna sapıklık demeyelim. İnsanlar bundan ürkmesin, çirkin bulmasın veya insanlara şirin görünelim dediğimiz zaman o en güzel olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan sapmış oluyoruz. Çünkü o en güzel olan yolda bakın bunu söylemek var. Her çıkan yeniliği sapıklık olarak bilmek. Ve bundan uzak durmak, bundan uzaklaşmak. Eğer bunu yapmıyorsak, aramızda bu sapıklıklara müsaade ediyorsak, göz yumuyorsak, biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan uzağız demektir. Ve sözümüz de havaya gidiyor. Yolların en güzeli Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur diyoruz. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın mescitte Allah'ı taşlarla zikreden bir toplulukla kıssasında da buna işaret edilmiştir. Yani bu insanlar ne yapıyordu ki? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde olmayan bir şey mi yapıyorlardı? Allah'ı zikrediyorlardı. Yaptıkları şey Allah'ı zikretmekti. Bu sünnette olan bir şey. Ama bu zikredişi sünnette gelmeyen bir şekilde yapıyorlardı. Ya sonuçta maksat Allah'ı zikretmek değil mi? O halde neden buna karşı çıkalım? Bugünkü mantığımız bunu söylüyor bize. Sonuçta Allah'ı zikrediyor. Allah'a küfretmiyor ya, Allah'ı inkar etmiyor ya, dine düşmanlık etmiyor ya, Allah'ı zikrediyor. Ama İbn-i Mesud radıyallahu anh onları görünce, bakın diyor Peygamber aleyhisselatü vesselam daha yeni vefat etti. Elbiseleri daha çürümedi, eskimedi. Kapları kırılmadı ve aranızda onun sahabelerinden pek çok kimseler var hala aranızda. Onlarda bu yok. Peygamber aleyhisselatü vesselam sizin yaptığınız bu şeyi yapmadı. Bak sahabeler de bundan uzak. Siz artık ya Muhammed aleyhisselatü vesselamın getirdiğinden daha güzelini getirdiniz. İddia edecekseniz bunu iddia edin. Veyahut da bir sapıklık kapısı açmaktasınız. Allah Resulü'nden daha güzel bir şey getirmeleri söz konusu değil. Bunu akıl sahibi bir kimse zaten söylemez. Böyle bir iddiada bulunmuyorlar. Ama ne diyorlar? Biz sadece hayrı amaçladık diyorlar. Biz sadece hayrı amaçladık. Yani niyetimiz iyiydi. Niyetimiz güzeldi. İbn Mesud diyor ki hayrı amaçlayan niceleri vardır ki ona asla ulaşamazlar. Niyetin güzelliği yetmiyor. Bidat meselesinde belki en temel bilinmesi gereken şey şu. amellerin Allah Azze ve Celle katında makbul olabilmesi için, geçerli olabilmesi için olmazsa olmaz iki tane şart vardır. Tıpkı bir lambanın yanmasında nötr ile fazın birlikte bulunması gibi. Nötr olur da faz olmazsa o lamba yanmaz. O bağlantı koparsa. Faz olur da nötr olmazsa, halbuki elektrik de yoktur nötrle değil mi? O olmazsa ama lamba yanmaz. Aynı bunun gibi eğer herhangi bir amel sadece Allah Azze ve Celle'ye halis kılınıp Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun bir şekilde yapılmazsa o amel makbul değildir. Yani çok ihlaslı olabilirsiniz. Niyetiniz çok güzel olabilir. Yaptığınız amel Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde geçen bir amel değilse, biz sanki sadece ameli bidatlerden bahsediyormuşuz gibi, itikatta da böyle. İtikad ettiğimiz şeylerde de böyle. İtikadi, ameli, edebi, her konu, ahlak. Bunlar eğer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uymuyorsa, ne kadar güzel niyetli olursak olalım, Allah katına makbul değildir. Veyahut da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun yapabiliriz bir şeyi. Yani sünnetlere tamamen riayet ederek bir namaz kıldığımızı düşünelim. İhlas yoksa o da Allah katında makbul değildir. Bu Kur'an-ı Kerim'in bir nevi özeti gibi değerlendirilen, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bu manaya benzer bir nitelemede bulundu. Fatiha suresinin son ayetlerinde esasında bulunmakta buna işaret. Allah Azze ve Celle bizim şöyle dua etmemizi istiyor. Günde 5 vakit her namazın her rekatinde. İhdinas sıratal mustakim. Bizi dosdoğru yola hidayet et. Dosdoğru yol. Dosdoğru yolu onun zıtları olanlardan da temizleyerek niteliyor. Gayril mağdubi aleyhim. Gazaba uğramışların yoluna değil. Ve velet dalin. Sapıtmış olanların da yoluna değil. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu ayeti şu şekilde açıklıyor. Gazaba uğrayanlar Yahudilerdir. Sapıtanlar ise Hristiyanlardır. Bunların sapıtma sebeplerine baktığımız zaman Yahudilerin gazaba uğramalarının sebebi bildikleriyle amel etmemeleriydi. Hatta bildiklerine daha yeni bir şeyler kattılar. Yeni şeyler türettiler, kıyaslar yaptılar, reylerde bulundular. Bunlar da dine eklediler. Fakat ekledikleri şeylerle kendileri amel etmedi. Bunlar amel etmeyen bir topluluktu. Hristiyanlara gelince bunlar ilimsiz olarak ibadet ettiler. Yani Yahudiler Allah'ın kendilerine neyi haram kıldığını, neyi helal kıldığını çok iyi biliyorlardı. Bunlara kulak asmadılar. Bildikleriyle amel etmediler. Yani ihlas yoktu onlarda. Yaptıkları ameller doğru olabilir. Ama ihlas yoktu. Hristiyanlara gelince bunlar da bilmeden ibadet ettiler. Ruhbanlık icat ettiler mesela. Allah'a yakınlaşmak adına Allah kendilerine yazmadığı halde, Hadis suresi 28. ayetinde bildirildiği gibi biz kendilerine yazmadığımız halde ruhbanlık icat ettiler. Yani toplumdan, hayattan el etek çekip kendilerini zühde vermek, kadınlarla evlenmemek gibi buna benzer şeylerle kendilerini ibadete verdiler. Yaptıkları şey ne kadar güzel. Mantık ne kadar güzel buluyor. Ama diyor ki Allah Azze ve Celle biz yazmadık. Biz yazmadığımız halde kendi kafalarından bana bu şekilde ibadet etmeye kalktılar. Bu şekilde kınıyor onları. Ve zaten onunla da duramadılar. Zamanla ihlası da kaybettiler. Tıpkı mesela Yahudiler işin başlangıcına nispetledir onların gazaba uğramaları. Bildikleriyle amel etmediler. Amel ettiklerinde doğru amel ettiler. Bunun neticesinde ne oldu? Onlar doğru amelden mahrum edildiler. Doğru amel etmekten mahrum edildiler. Dinlerine din katmaya başladılar. Reyleri, kıyasları din edinmeye başladılar. Doğru amelden de mahrum edildiler. Hristiyanlara gelince Allah kendilerine yazmadığı halde, yani bir delil bilmedikleri halde kendileri ibadet uydurdular ve amel ettiler. Sonunda o amelden mahrum edildiler. Amelden de mahrum edildiler. Devamında ne diyor ayetin? Onu da hakkıyla yerine getirmediler. Allah ondan da mahrum ediyor. Yani zannetmeyin ki bu böyle kalacak. Nitekim ihlas meselesinde haricileri örnek verirken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bunların ibadetlerini gördüğünüz zaman kendi namazlarınızı küçümsersiniz. Kur'an okuyuşlarını gördüğünüz zaman kendi okuyuşunuzu beğenmezsiniz. Cihatlarını gördüğünüz zaman kendinizi korkak sayarsınız. Ama bunlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar. Yani Allah ondan da mahrum eder. İhlas var, ihlas var fakat amelde doğruluk yok, sünnete uyma yok. Sahabelerin o Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından Kur'an ve sünnet üzerine eğitilen sahabelerinin yolundan saparak bir takım itikatlara sahip olmuşlar. İnançlara sahip olmuşlar ve neticesinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onların bu ihlaslı amellerden de mahrum edileceğini bildiriyor. Yani onların bu akideyi bozmaları, menheci bozmaları sebebiyle bu ihlaslı amel ediyor gördüğünüz hallerden de mahrum edilecekler. Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar diyor. Bu tehlikeli bir şey. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste 3 tane tehlikeden bahsediyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Üçü de her an güncel olan bir mesele. Her an hepimizin muhatap olabileceği tehlikeler. Diyor ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, ümmetim hakkında 3 şeyden korkarım. Birincisi şudur, Kur'an'ı okur. Kur'an'ın güzelliği kendisinin üzerine yerleşir ve üzerinde görülmeye başlar. Sonra bunu bir gömlek gibi üzerinden sıyırır ve kılıcı alır eline, komşusunu şirk ile itham eder. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü, şirk ile suçlayan mı bu şirk hitabına daha layık yoksa suçlanan mı? Yani bu suçlamasında haklı mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki şirk ile suçlayan kimse o şirke daha yakındır. Şimdi düşünün, Kur'an'ı okuyan ve bunun güzelliği kendisine yerleşen bir kimse durduk yerde sudan bir sebeple komşusunu şirk ile itham etmeye kalkmaz. Yani elbette şirk görüntüleri vardır, bir günahlar vardır. Onun haklı çıkaracak bazı, görünüşte haklı göründüğü bazı sebepler olabilir. Buna rağmen onun komşusunu kılıçla, şirkle itham etmesi kendisinin aleyhine bir durum diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Sebebi nedir? Burada ihlas var. Ama menheçsiz bir hareket var. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uymadan bir hareket var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde ise o topluma bakın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisini İslam'a nispet eden, Müslümanların cemaatinin arasına katılan, Müslümanlarla beraber namaz kılan, ehli kıbleden olan hiçbir kimseyi tekfir etmemiştir. Kimisi çıkmış, demiştir ki, aziz olan, zelil olanı Medine'den çıkaracak oraya gittiğimizde demiş. Aziz olan ile kastettiği, kendisi zelil olanla kastettiği Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bunu tekfir etmemiş, bunu tekfirini ilan etmemiş. Evet, belki münafıklardandı bu. Bir kafiri nasıl olur da işte insanlar tekfir etmeden durur? Böyle bir endişesi yok Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu kafirdir diye kimse ilan etmemiş bunu. Bilakis bir tek Huzeyfe radıyallahu anh gibi. Belki birkaç sahabenin bildiği bir şeydi bu. İbn-i Sayyad kendisinin ey İbn-i Sayyad sen benim Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik eder misin diye sorduğu zaman, peki sen benim Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik eder misin diyerek itiraz etmesine, karşılık vermesine rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu tekfir etmemiştir. Devamında bu kahinlik yapıyor. İçimde bir şey tuttum, bil bakalım diyor. O da sen duh tuttun diyor. Bir kahinlik yapıyor. Ne görüyorsun diyor, Rabbimin arşını su üzerinde görüyorum diyor. Bakın hep küfür sözleri arka arkaya geliyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh. Ey Allah'ın Resulü, vallahi bu deccaldir. Bırak bunu öldüreyim. Deyince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki şayet bu deccal ise buna sen muvaffak kılınmayacaksın. Eğer deccal değilse öldürmede fayda yoktur diyor. Yahu bir kafiri öldürsek ne olur? Mesele böyle değil. Bu adam, İbn-i Sayyad, büyüyor. O zamanlar, gençlik zamanları bu. Allah Resulü konuştu. Allah Resulü vefat ediyor. Vefatından sonra bir hac esnasında yahu diyor İbn-i Sayyad, Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, herkes benim deccal olduğumu konuşup duruyor diyor. Demedim Allah Resulü aleyhisselatü vesselam işte deccal Mekke Medine'ye giremeyecek. İşte bak ben girdim diyor. Onun çocuğu olmayacak, benim çocuğum var diyor. Kendince böyle deliller getiriyor. Deccal olmadığına dair. Ve en sonunda da diyor ki ama diyor bu deccallik vazifesi de bana verilseydi diyor yapardım diyor, reddetmezdim diyor. Bir küfür sözü daha söylüyor. Sahabelerin tavrına bakın. Bunu tekfirle ilan etmek, öldürmek, buna benzer şeyler yok. Ama münafığa karşı her zaman tetikte olmak, dikkatli olmak, ona dünya hükümleri bakımından, zahiri bakımından Müslümanmış gibi muamele ettiğin halde tamamıyla müminmiş gibi, Müslümanmış gibi de muamele edemiyoruz. Dikkatli olman gerekiyor. Hatta bu söz verdiğinde sözünde durmayan, konuştuğunda yalan söyleyen, emanet ettiğinde emanete ihanet eden kimseler hakkında da takılan tavır böyledir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunlar münafıkların sıfatıdır diyor. Namaz da kılsa, oruç da tutsa diyor. Bunlar halis muhlis münafıktır diyor. Şimdi şu tabloya bir bak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın menheç olarak sahabelerine miras kıldığı şeye dikkat etmezsek biz bu sözden neler çıkarırız? Sokağa çıkıp tekfir etmeye kalkmaz mıyız? Yalan söylemeyen kaç tane insan vardır? Emanet ettiğinde ihanet etmeyen kaç tane insan vardır? Söz verdiğinde sözünde durmayan kaç tane insan vardır? Başta kendi nefsimiz. Neler neler. Düşmanlık ettiğinde haddi aşar. Dostken sana kusurlarını hiç söylemez. Ama aran bir bozulsun, bütün kusurlarını saymaya başlar. Bunlar hep münafıkların vasfıları diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bundan korunanımız gerçekten çok azdır. Ve bunları saydığı zaman, bu dört vasfı saydığı zaman Allah Resulü diyor ki, bu kimse diyor namazda kılsa, oruçta tutsa halis, muhlis münafıktır diyor. Halis, muhlis münafık diyor. Şeriatın lafızları nasıl gelirse biz öyle korumak zorundayız. Biz münafık, kafir diyerek ilan edemeyiz. Münafık olduğundan şüphelendiğin kimseyi kafir ilan etme yetkin yok. Kafir ne zaman olur? Kafir hükmü. Müslümanların kadısı olur. İslam'ın hükmü olur. Müslümanın kadısının elinde boyun koparma yetkisi vardır. Yani irtidadına hükmettiğin kimsenin cezasını gerçekleştirme yetkisi vardır. Bu yetkiyle, müeyyideyle birlikte hüccet ikamesini yapar, zoru da gösterir ona. Bu zora da muhatap olduğu halde küfründe ısrar ederse işte küfür hükmü o zaman tereddüt eder. O zaman bileti kesilir ve boynu da kesilir. Yani onun bileti kesilmeden bırakılmaz. Müslümanlar arasında dolaşıp da işte bu kafir miydi, Müslüman mıydı, bunu tekfir eden, tekfir etmeyen böyle karmaşalara gerek de kalmaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetinden, hadislerden okumuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Pek çok insanlar geliyor, şikayet ediliyor. Ey Allah Resulü falan diyor, münafık onu öldürelim mi diyor. Namaz kılıyor mu diyor. Yani şehadet getiriyor mu? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Getiriyor ama bunun diyor ona bir faydası olmaz diyor, münafık diyor. Namaz kılmıyor mu diyor. Kılıyor ama namazına bir faydası yok diyor. Onun namaz geçersizdir diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki işte ben diyor böylelerini öldürmekten nehyolundum. Yani esasında İslam toplumu bir süreç gerektiriyor. İslam'a münafıkça girenler de vardı. Münafıkça girmelerine rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunların İslam'ını kabul ediyordu. Çünkü öyle bir toplum oluşturmuştu ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, burada münafık barınamaz. Ya çeker gider, alenen küfrünü ishar eder veyahut da o toplum içerisinde o ahlakını düzeltir. Akidesini düzeltir. Örnekleri çok bunun. Münafıkça girip de sonradan hallerini düzelten, ihlasa kavuşan, o toplumun bereketi sayesinde insanların örnekleri çok sahabe arasında. Müellefe-i kulüp bu yüzdendir bak. Müellefe-i kulüp. nedir? Mal veriyorsun kendisine, İslam'a kalbi ısınsın diye, İslam'a girsin diye. Ya malla girenler ne olur demiyor şeriat. Malla giriyor önce ama sonunda o toplum içerisinde İslam'ı yaşaya yaşaya, zahirin uyumu var ya, zahir şeriata uydukça içerisini ıslah ediyor. Ama biz öyle bir toplum haline gelmişiz ki, bakın zahirde gözetilmesi gereken bazı şeylerde aman ondan uyarma. Yoksa onu uzaklaştırırsın. Diyoruz ya, esasında aramızda münkerler yaşadığı sürece biz dejenere oluyoruz. Bu insan tabiatına aykırıdır. Yani zahir kalbe muhalif olduğu sürece 2 gün, 3 gün geçmeden ne yapar? İnsan kendisini kaybeder. Kendisine hakim olamaz. Yani Müslümanın yaşayacağı ortam İslami bir ortam olacak. Allah'ın, Resulünün, emirlerinin, yasaklarının geçerli olduğu bir ortam olacak. Emanet budur bak. Allah Azze ve Celle'nin yerlere, göklere arz ettiği, dağlara arz ettiği emanet budur. Zalim olan, cahil olan insanın yüklendiği emanettir bu. Allah'ın emirlerini ve yasaklarını hakim kılmak. Bizim yüklendiğimiz emanet bu. Yani kulluk vazifesi. Biz bunu aramızda hakim kıldığımız sürece kötülüklerimiz ıslah olacaktır. Bu yüzden Cabir bin Abdillah radıyallahu anh'a diyor ki, kendisine soruyorlar, kıble ehlinden tağut var mı? Sübhanallah diyor. Siz diyor kıble ehlinden herhangi bir kimseyi tekfir eder miydiniz? Bundan diyor Allah'a sığınırız diyor. Kıble ehlini tekfir etmemenin önemi burada arkadaşlar. Kıble ehlindense o zahiri bu İslam'ın kurallarına uyduğu sürece batınının ıslah olması umulur. Ve ona Müslüman muamelesi yapılır. Ta ki bu zahirdeki kayıtlardan çıkar, safını belirler, alnı secdeye gelmez, namazı terk eder, ne bileyim, İslam'ın zahirdeki emirlerini reddeder. Bu kimse kendisi de Müslüman dese de kafirdir. İslam'ın zahirdeki emirlerinden yüz çeviren, zahirdeki amellerden hiçbirisini yapmayan bir kimse, sadece dilinin şehadeti kalbine şahitlik ediyor ya, kalbin mümindir diye, böyle bir şey kabul edilmez. İmanı nasıl tarif ediyoruz? Dilin ameli, kalbin ameli ve azaların ameli. Azaların amelinden hiçbir şey yoksa bu iman iddiasında yalancıdır. Bu kimse kafirdir. Amellerden hiçbir şey yoksa. Ama bir şeyler var. Mesela adam namazın hükmünü bilmediği için hüccet ulaşmamış, cumadan cumaya namaz kılıyor. Bilmiyor çünkü. Buna öğretilir. Öğretilmesine rağmen ısrar ederse o bir kafirdir. Biz artık Allah ve Resulünün kafir dediği bir kimseye başka türlü muamele yapamayız. Şimdi başka ekstra durumlar çıkmış bizim zamanımızda. Nedir bu durum? Biz öyle bir zamanda yaşıyoruz ki İslam hükümeti yok. Yani Allah'ın indirdiklerinin uygulandığı bir durum söz konusu değil. O zaman ne yapacağız? Kendisini İslam'a nispet ettiği halde namaz kılmayan veya bir takım küfür eylemleri yapan, Allah'a ortak koşan, şirk amelleri işleyen kimseler var. Ve bunlar kendilerine Müslümanım diyorlar. Biz bunların hükmünü işte kafirdir diye verme yetkisine sahip değiliz. Yaptıkları şeyin küfür olduğunu bileceğiz. O amelleri işlemenin, o itikatlara sahip olmanın kişiyi İslam dininden ok gibi çıkardığını bileceğiz, öğreneceğiz ve onlardan uzak duracağız. Bu amelleri alenen işleyenlerden de uzak duracağız. Onların hükmüne gelince en fazla bu küfürlerini, büyük fısklarını alenen ortaya koyan, Allah'tan korkmayan, kuldan utanmayan kimselerin durumuna münafıklar gibi muamele ederiz. Sakınırız yani onlara karşı. Hüküm, bu konuda hüküm vermek bizim elimizde değil. Hadise dikkat edersek ne diyor? Komşusunu kalkar şirkine itham eder. Demek ki bu kılıcı eline alıp da komşusunu şirkine itham etmek senin benim vazifem değil. Ama onun yaptığı kötülüklerden de uyanık olmamız gerekiyor. Allah ve Resulünün küfür dediği bir şeyi küfür olmaktan biz çıkaramayız. Bazı insanlar bize sempati duysunlar diye namazın hükmünü safsaklayamayız. Veya Allah ve Resulünün beyan ettiği bazı şeylerin hükmünü asla safsaklayamayız. Allah Resulünün sapıklık diye nitelediği bidatleri hayır sapıklık değildir diyemeyiz. Veyahut İşte önce tevhid gelir. Bu tevhidin neresinde? Bu bidatleri işleyiverelim. Önemli olan tevhid değil mi? Biz tevhidi anlatmak namına bazı bidatleri işlesek ne olur ki? Göz yumsak. Böyle demeye de yetkili değiliz. Bu Allah adına konuşmaktır. Çünkü az önce söylediğimiz gibi bizim azalarımızın ameli kalplerimizi etkiler. Böyle diyen, bu şekilde hareket eden hiçbir kimse yoktur ki, tarihte örnekleri var. Yakın tarihte de örnekleri var. Halen gözümüzün önünde de var. Yani insanları daha önemli bir şeye çağırabilmek için ufak şeylerden vazgeçelim diyen insanlar o ufak şeyler sayesinde büyük şeyleri ellerinden kaçırmışlardır. Eşeğin misalini Kemalettin Dümeyri Hayatül Hayvan kitabında şöyle anlatıyor. Eşek diyor, yırtıcı bir hayvan gördüğü zaman sempatiklik yapmaya çalışır ona karşı. Böyle sempatiklik yaparak ondan kurtulacağını zanneder. Üzerine gider diyor. Eşek bu diyor. Ama diyor, o yırtıcı hayvan da bunu parçalar diyor. Yani eşeklik etmememiz lazım. Eşeklik nedir? Allah Resulü'nün yolundan daha güzel bir yol getirdiğimizi iddia etmemizdir eşeklik. Yani Allah Resulü bu dini böyle beyan etmiş. Allah Resulü diyor ki, benden nasıl işittiyseniz öyle iletin diyor. Namazın terki küfürdür diyor. Biz öyle dersek işte bu dine zarar veririz diyoruz. Eşeklik değil mi bu şimdi? Ebu Müslim el-Horasani'ye Emevilerle Abbasiler arasındaki durumu soruyorlar. Ebu Müslim el-Horasani Emevilere karşı ayaklanmış, yönetimin Abbasilere geçmesini sağlamış olan liderleri. Diyor ki Emeviler neden kaybetti? Emeviler diyor, düşmanlarına yanaşmak istediler diyor. Bunun içinde diyor dostlarını ihmal ettiler. Düşmanlar dost olmadı ama dostlar da kendilerinden artık yüz çevirdi diyor. Ortada kaldılar. Yani biz insanları kazanmak adına eğer Allah ile Resulü ile irtibatımızı kesersek, kitap ve sünnetle irtibatımızı kesersek, bazı bidatlere göz yumarsak, bazı isyanlara, münkerlere göz yumarsak, bazı sünnetlerden hatta vazgeçersek, hem de böyle edep olan, müstahap olan sünnetlerden vazgeçersek, ne Allah ile aramız kalır, ne insanlarla aramız kalır. Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor, İbn-i İbban rivayet ediyor bunu. Herhangi bir kimse Allah azze ve celle'ye isyan etmek pahasına, insanları razı etmeye çalışırsa Allah ondan razı olmadığı gibi o rızasını aradığı insanlarla da arasını açar diyor. Herhangi bir kimse insanları kızdırmak pahasına bütün insanların kendisinden yüz çevireceğini bile bile Allah Azze ve Celle'yi razı etmek için bir amelde bulunursa Allah o kuldan razı olduğu gibi o etrafından dağılan insanları da kendisine çevirir diyor. Kalpler Allah'ın elinde. Her şey Allah'ın elinde. Biz bu gerçekten habersizmiş gibi hareket edemeyiz. Hadis devam ediyor. İkinci korktuğu şey Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bir kimse çıkar ve şöyle der. Bana itaat Allah'a ve Resulüne itaat gibidir. Ve bana isyan Allah'a ve Resulüne isyan gibidir der. Bilin ki o yalancının ta kendisidir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu günümüzde emirlik denilen sistemi oluşturan, yani din namına itaat edilen, din namına isyan ettiği zaman çirkin görülen kimseler hakkında. Hangi beşer, Allah Resulü dışında, hangi beşer kendisine itaatin Allah'a itaat olduğunu, Resulüne itaat olduğunu, kendisine isyanın Allah'a ve Resulüne isyan olduğunu iddia ediyorsa, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam peşinden ilan ediyor ki o yalancıdır. Bugün emirlikler, emirlik yapan insanlar var. Bugün dernekler de böyle emirliklerdir bakın. Derneklerin bir başkanı vardır. Bunlara itaat edildiğinde Allah'a itaat edildiği. İsyan edildiğinde Allah'a isyan edildiği. Emirler de böyle. Mesela görünüşte bunların emrettiği şeyler güzel şeyler de olabilir. Soru soruyor bu emirliklerden birisine. Müptela olmuş arkadaşlardan birisi. Diyor ki biz diyor böyle bir emirlik şey yaptık. Şart olarak mesela emirlikte istenen şey nedir? Bir kimseye biat etmede niye biat edersin? Din ve dünya felaketlerinden seni koruması için birisine biat edilir. Halifeye bu yüzden biat edilir. O yüzden halifenin uhdesinde din otoritesi ve siyasi otorite vardır, askeri otorite vardır. Halifede bu özellikler vardır. Ve sen buna biat edersin. Askeri otoritesiyle dünyanı korur, güvenceye alır. Dini otoriteyle, ilim ehlini de yanına almasıyla dini ihtiyaçlarını karşılar. İslam'da devlet budur. Ehli hal ve akt olan ileri gelenler, ilim ve askeri bakımdan ileri gelenler halifeyi verirler, ona biat ederler. Yani demokrasilerde olduğu gibi herkesin boyu eşit değildir. İlim ehli ve askeri otorite, siyasi otorite halifeyi verirler, ona biat ederler. Halk da bunlara tabi olur. İslam'da yönetim böyledir. Peki bu emirlikler nedir? Kendi başlarına gelen belayı başlarından kaldırabilecek güçte değiller. Dini, siyasi açıdan, askeri açıdan. Buna sahip değiller. Dini açıdan da böyle. Ne bir hadis imamı, ne bir kıraat imamı. Yani dini açıdan kendisine sadra şifa olabilecek birisine değil. O zaman bu biatın manası ne? Ve bu diyormuş ki şimdi, bakın. Gece namazı kılacaksınız. Gece namazı kılmayanlara dayak atılacağı veya bazı yaptırımlar uygulanacağı. Şimdi bakın şimdi bu olaya. Gece namazı ne kadar güzel bir şey. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetine serbest bırakmış. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın serbest bıraktığı bir şeyi ne yapıyorsun? İnsanlara farzmış gibi dayatıyorsun. Şimdi bu emir Allah'a ve Resulüne itaate uygun bir emir midir? Görünüşte uygun gözüküyor. Allah Resulü tavsiye etmiyor mu gece namazını Allah Azze ve Celle kitabında? Tavsiye ediyor. Ama tavsiye olarak tavsiye ediyor. Farz kılmıyor. Sen bunu farz kıldığında esasında Allah'a ve Resulüne isyan vardır. Bidat dediğimiz şeyler itaat görünümünde olup isyan olan şeylerdir esasında. Bizi Allah'tan uzaklaştıran şeylerdir. Bu kimseler ikinci Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en çok korktuğu ikinci sınıf idi. Yani böyle insanları kendisine itaate zorlayanlar. Bunun benzeri mezheplerdir. Dört mezhepten birine tabi olmazsan sapıtırsın diyenlerdir. Bizim şeyhimize biat etmezsen sapıtırsın. Veya bir şeyhin olmazsa şeyhin şeytandır diyenler gibi. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır diyenler gibi. Bakın ümmet kaç senedir hep aynı bu üç şey, üçüncüyü de sayacağım şimdi. Üç şeyle hep müptela olup duruyor. Her an yeni bunlar. Hep aynı şeylerle imtihan ediliyor. Hiç eksik olmuyor. Üçüncüsünü söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Söylentilerin peşine dalan kimsedir diyor. Bir söylentiden kurtulur, bir başkasına dalar. Birinden kurtulur, bir başkasına dalar. Yani Allah diyenin peşine gider. Hissidir bu da. Ta ki diyor, Deccal'e tabi oluncaya kadar böyle devam eder diyor. Birinden kurtulur birine, birinden kurtulur birine. Çünkü delil üzere değildir. Onu hareketlendiren, yönlendiren şey hisleridir. Kitap, sünnet değil. Sahabenin, selefin menheci değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize iki şey bıraktığını söylüyor. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim diyor. Bizim başka bir mehaz, kaynak edindiğimiz takdirde sapıtacağımız anlamındadır bu. O kitapta ne deniyor? O kitapta, Allah'ın kitabında Allah'ın ve Resulünün hüccetleri geldikten sonra sapıtanları nasıl vasfılıyor? Müminlerin yolundan yüz çevirirse diye anlatıyor. Kendisine apaçık hüccet beyan gelmesine rağmen müminlerin yolundan yüz çevirirse. Bakın, kitap ve sünnetle amel ediyor olabilirsin. Kitap ve sünnetten bir delil üzere olabilirsin ama müminlerin yolundan saparsan, yani icma dediğimiz, o sahabenin üzerinde olduğu yol dediğimiz yoldan saparsan, Kur'an veya sünnet naslarını sahabenin anladığı gibi anlamazsan, her an sapmaya muhatapsın. Kitapla hareket ettiğini zannetsen de, sünnetle hareket ettiğini zannetsen de. O halde bizim gerçekten ilim ehline ihtiyacımız vardır. İlim ehline her söylediğine itaat, her söylediğine isyanın Allah ve Resulüne isyan gibi kabul etmek için değil. İlim ehlinden işte o sahabenin menhecini öğrenmek için. Bu ilim ehli ister hayatta olsun, ister vefat etmiş olsun, onların ilimleri kitaplarda diridir. Kim sahih bir akide üzerinde, güzel bir ahlak sahibi, güzel bir gidişat sahibi, kitap ve sünneti kendisine rehber edinmiş, ilim ehliyle bağlantısını korursa, işte bu selefin menheciyle bağlantısını da korur. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın o kovduğu kimseler, kitap ve sünnette gördükleri bir hayrı icra ediyorlardı. Hayır olarak görüyorlar. Biz hayrı amaçladık. Yani başka dayanakları yoktu. Kitap ve sünnetten başka dayanakları yoktu. Yani bu sonrakilerin 3. 4. asırdan sonra çıkardığı kıyastı, istihsandı, şunlardı, bunlardı, böyle kurallara bağladıkları kaideler o sahabe asrında yoktu. Bunlar kitap ve sünnetten çıkardıkları hayırla amel ediyorlardı. Ama onlara karşı delil ne şekilde geldi? Bak, sahabeler yok aranızda. Sahabelerin yapmadığı bir şey yapıyorsunuz. O halde bizler bidat derslerine başlamadan önce burasını iyi bilmemiz lazım. Kitap, sünnet esasları salih selefin menheci üzere anlaşılmak zorundadır. Bunlara bağlı kalmak zorundadır, ihlas ile birlikte. Kısa bir bölüm sunalım inşallah. Bidati bilmenin ve ondan sakındırmanın zorunlu oluşu. Bidatten sakınmak için onu bilmenin gereği, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vahyin gölgesinde terbiye olup Kur'an'ın nuzulüne şahit olan ashabının siretinde vardır. Onların gidişatında, yaşantısında vardır. Tıpkı şu yüce sahabenin sözünde olduğu gibi, Huzeyfe bin Yaman radıyallahu anh söylüyor bunu. İnsanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hep hayırdan sorarlardı. Ben ise yetişip de içine düşmekten korktuğum için şer hakkında, kötülükler hakkında sorardım diyor. Hadisi biliyorsunuz, uzunca devam ediyor. Yani biz hayra sayende kavuştuk, bundan sonra şer var mı diye öyle soruyor. Burada dikkat edilecek nokta burası. Yani şerri ondan sakınmak için öğrenmek, bilmek. Tıpkı Ömer radıyallahu anh'ın söylediği gibi, ümmet arasında cahiliyeyi bilmeyen kimseler ortaya çıktığında ümmetin dengesi bozulur diyor. Gidişatı bozulur diyor. Cahiliyeyi bilmeyenler çıktığı zaman. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın şu sözüne dikkat edin. Sizden öncekilerin yoluna adım adım karış karış uyacaksınız. Hatta bir ayakkabının diğer eşine benzemesi gibi onlara benzeyeceksiniz diyor. Bu ümmet neden böyle yapar? Cahiliye hasletlerini, geçmiş ümmetlerin müşkülatlarını bilmediği için. Onları bilmeyince karış karış uyduğunda farkında olmadan bunlara düşersin. Yani şu şeye dikkat edin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, başlarını deve hörgücü gibi yapan kadınlar olacak diyor. Başlarını deve hörgücü gibi yapan kadınlar olacak ümmetimde diyor. Şimdi bu Müslim hadisi. İnsanların sık sık okuduğu, vaizlerin zaman zaman hatırlattığı bir hadis. Böyle olmasına rağmen aradan belli bir zaman geçince, insanların kitap ve sünnette bağı azalınca bir moda çıktı. Tesettür modası. İlk olarak hani bu Putkafa Kemal'in kıyafet devriminden sonra tesettürü tamamen kaldırmamıştı o. Ne yaptı? Avrupa'da Fransızlar böyle örtünüyordu. Bugünkü Müslüman kadınlar örtünüyor, yani eşarp ve pardesü. Avrupa'da Fransızlar böyle örtünüyordu. O pardesüyü getirdi çarşafa alternatif olarak. Yani Allah'ın emrettiği tesettüre alternatif olarak kafirlerden devşirme bir kıyafet getirildi. Doğrudan tesettüre kaldırmaya kalksaydı onu o da başaramazdı. Yavaş yavaş olacak bu. O zamanlar pardesü boldu. Yere kadar uzanırdı. Günümüzde belden daraltma, önce belden daraldı, sonra yarıya indi zaten, cekete dönüştü. Başörtüsü ise Peygamber aleyhissalatü vesselamın deve örgücü gibi dediği şeye sanki özellikle kasten buna benzetilmek istenir gibi bağlanıyor. Görünüş olarak kadını çirkinleştiriyor, ayrı mesele. Hani yakışıyor da ondan mı yapıyorlar? Ondan da değil. Çirkinleştiriyor üstelik. Ama şeytan nasıl süslüyorsa, değil mi ki Allah Resulü böyle dedi, sakındırdı, sanki onu ihya edebilmek için, diriltip aramıza sokabilmek için bunları süslüyor. Bunu tesettür diye bizim aramıza maalesef sokuşturuyor. Yani demek istediğim şu, biz batılı da bileceğiz ondan sakınabilmemiz için. Geçmiş ümmetlere adım adım uyacaksınız diye bildirirken Nebi Aleyhisselatü Vesselam, batıla karşı dikkat edin, cahiliye hasletlerine karşı dikkat edin diye söylüyor. Ta ki biz onun içine düşmeyelim. Buna dikkat etmediğimizden ahlakımız onların ahlakı oldu. Amellerimiz onların amelleri oldu. Giyim şeklimiz onların amelleri oldu. Saç tıraşımızı berberler başka şekilde kesmiyor saçlarımızı. Saç kesme şeklimiz bile onların istediği şekle büründü. Onlar zorlamadı buna. Biz Müslümanlar olarak kendi isteğimizle, kendi gönlümüzle gittik, teslim ettik şekillerimizi, şemaillerimizi. Şimdi biz şeklimizi böyle teslim edince kalbimiz ne durumda olur? Kalbimiz ne durumda? Gün geldi, aramızda Müslüman nesillerin çocukları çıktı, dedi ki bunlar çöl Araplarının kıyafetleri, çöl Araplarının yaşam tarzı, bu din çöle inmiş bir dindir, bu zamana uymaz demeye başladılar. İşte bütün bunlar kalp ile azalar arasındaki benzeşmenin ayrılmaz bir bütün olduğunun, birbirini zorunlu olarak gerektirdiğinin apaçık göstergesidir. Bunlar birer komplekstir. O kompleks zamanla doğru olanı kötü görmemize, batıl olanı ise iyi görmemize sebep oluyor. İşte şerre de bu yüzden dikkat etmemize, bunu bilmemiz gerektiğine müellif de uyarıyor. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Kim tağutu inkar edip Allah'a inanırsa, Allah'a iman ederse sağlam bir kulpa yapışmıştır ki o hiçbir zaman kopmaz. Allah iştir ve bilir. Tağut kelimesi tağa kökünden geliyor. Taşkınlık yapmak demek tağa, tuğyan. Taşkınlık yapmak, sınırı aşmak. Dolayısıyla tağut dediğimiz zaman çok genel bir kavramdır. Bu ayette kastedilen tağutların ilki şeytandır. Bir kimsenin Müslüman olmasına engel olmak ister. Yani Allah'a iman etmesine engel olmak ister. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, kim tağutu inkar edip iman ederse, yani o şeytana kulak asmayıp da Allah Azze ve Celle'ye iman ederse, o sapsağlam, kopması olmayan bir kulba yapışmıştır. Ondan sonra tağutlar bitmiyor. Hayatı boyunca pek çok tağutlarla karşılaşıyor. Bu tağutların kimisi canlıdır, kimisi cansızdır, kimisi kafirdir, kimisi Müslüman tağutlardır. Yahu Müslüman tağut olur mu? Müslüman tağut olur. Bir baba, içki içen bir baba, içki içtiği sırada Allah'a isyan içerisindedir, bir çeşit tuğyan içerisindedir. Büyük günah işliyor, tuğyan içerisinde. Kendi başına bir tağut. Bununla sınırlı kalmıyor, kendisiyle sınırlı kalmıyor. Tutuyor evladına, diyor ki git bana dolaptan içki getir diyor. Başkası üzerine tağutluğu sirayet ediyor, değil mi? Ama halen içkiyi helal saymadı, kafir değil. Ama bir tağutluk vasfı var. Şimdi evladı düşünün, tağutu reddetmesi gerekir. Allah diyor ki ona, bana isyan olan konuda mahluka itaat etme diyor. Allah Azze ve Celle. Tağut ise bana itaat edeceksin diyor. Babası ise bana itaat edeceksin diyor. Onu reddetmedi. Zaafa düştü. Ve gitti içkiyi getirdi. Kafir oldu mu? Tağutu inkar etmedi. Tağutu demek ki inkar etmemenin bazısı küfürdür. Eğer küfürde tağuta itaat edersen o küfürdür. İsyanda tağuta itaat edersen o da isyandır, günahtır. Ta ki helal saymadığı sürece. Mesela babasının kendisine içki getir demesini helal saymadı. Veyahut da kendisinin ona içki götürmeyi helal saymadığı sürece bu kimse sadece fiilde itaat etmiştir. Gönülde itaat etmemiştir. Kafirlerden olmamıştır. Tıpkı En'am suresi 121. ayetinde anlatılan durumdur bu. Şeytanlar dostlarına vahyederler. Eğer onlara itaat ederseniz dinden çıkarsınız diyor, değil mi? Kafirlerden olursunuz diyor. Ama hangi konuda? Şeytan ne vahyediyor? Allah Resulü açıklıyor bakın bunu. Kitabın zahirine baktığın zaman burada sapma tehlikeni var. Sünnet bunu beyan ediyor. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, şeytan müşriklerin amellerini süslemek için ne yaptı? Siz dedi, Allah'ın öldürdüklerini yemiyorsunuz, haram kılıyorsunuz, kendi öldürdüklerinizi helal sayıyorsunuz dedi. Böyle vesvese verdi. Yani leşi Allah öldürdü. Eceliyle ölmüş. Leş. Eceliyle ölen hayvan leş. Şeriatta bu haram. Siz diyor Allah'ın öldürdüğünü haram kılıyorsunuz. Kendi öldürdüğünüz, yani boğazladığınız, siz öldürüyorsunuz önünden, bunu helal sayıyorsunuz. Şeytan bakın Allah'ın ve Resulünün emirlerine karşı böyle dolambaçlı hileler yapar demek ki. Böyle vahyeder. Buna itaat ederseniz kafirlerden olursunuz. Neden kafirlerden olursunuz? Çünkü haramı helal, helali haram itikad edersiniz de ondan. Bu itikadi bir küfürdür. Mücerret ameli bir küfür değil. Eğer bu isyan sadece amelde meydana geliyorsa ya ameli küfürdür, büyük günahlardandır, mücerret amelde kalırsa veyahut da küçük günahtır. Büyük günah küçük küfürdür. Küçük günah da olabilir. Ama itikatta olursa haramı helal saymak gibi onu, o ameli işlemesen dahi Allah korusun insan kafir olur. O ameli işlemesinde şart değildir. Eğer kalp bir küfre itaat ederse, kalp itaat ederse, yani bir itikat haline gelirse, haramı helal inanırsa, helali haram inanırsa, o kimse o haramı işlemese dahi kafir olur. Mesela dese ki şarap helaldir dese bir kimse ama ömründe şarap içmese o kimse kafir olur. Sabahlara kadar içki içse ama içki helaldir demese o kimse kafir olmaz. Bu din bizim akıllarımızda, bizim mantıklarımızda değildir. Allah bunun hükmünü böylece yazmıştır. Bizim nefsimiz tam tersini uygun görür. Tıpkı Şiaların yaptığı gibi. Diyorlar ki, Allah Resulüne Ebu Talip ömrü boyunca kol kanat gerdi, destek oldu. Siz buna kafir oldu diyorsunuz diyor. Ebu Süfyan ise ömrü boyunca savaştı, ömrünün son zamanlarında Müslüman oldu. Bunu da Müslüman sayıyorsunuz diyor. Şeytan aynı şeytan. Ebu Talip la ilahe illallah demedi. Ebu Süfyan ise la ilahe illallah dedi. Evet, biz bundan sonra artık şeytanların ve şeytanın saptırdığı rafizilerin saptırmalarına aldanmayız. Evet, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. İşlerin en şerlisi de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda olmayanlardır. Sonradan çıkarılanlardır. Her hutbetül hacede okuduğumuz şey. İşte bugünkü girişimiz bu oldu Allah'ın izniyle. Süre normalden uzun sürdüğü için bu konuya da bir sonraki derste devam edelim inşallah. Bu konu tamamlanmadı. Yani bidati bilmenin zorunluluğu ve onu reddetmenin, sakındırmanın ne derece bir zorunluluk olduğu konusuna inşallah bir sonraki derste devam ederiz. Buraya kadar anlaşılmayan sormak istediğiniz bir mevzu var mı? Amin. Ecmain. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfuruke ve töbü ileyk.